3 nokta ve gaybın son habercisi makalesini okumadan önce muhterem hocamız niçin bu makalenin başlığının önüne 3 nokta koymuş? Bunu kavram adına kısa bir giriş arz etme faydalı olacak inşallah. Bu makaleden önce Yeni Ümit dergisinde muhterem hocamız Allah ve hadiseler karşısında peygamberane duruş makalesini yazmıştı. Onun ardından nübüvvetin çehresinde okuduklarımız makalesi ile umumi manada nübüvvet hakikati üzerinde durmuşlardı. O makalenin ardından da Allah, kainat, insan ve nübüvvet makalesini yazmışlardı. Bu üç makalede genel anlamda nübüvvet hakikatinin değişik yönleri ve buğutları üzerinde durmuşlardı. Ve bu makalede artık tamamen Hatemül Enbiya, Hatemün Nebiyyin aleyhissalatü vesselam hakkında olacağı için sanki diğer makaleler son sözü söyleyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselama mukaddime mahiyetinde makalelerdi. Bu açıdan makaleye başlamadan önce bir önceki makale olan Allah, kainat, insan ve nübüvvet makalesinin son satırlarını okuyup bu makaleye geçelim inşallah. Kur'an rüştünü idrak etmiş insanlığa son mesaj ve son çağrıdır. En son gelen bu ilahi risalet, bütün dinlerde aynı olan değişmez muhkem esasları hatırlatmanın yanında, inkişaf bulutlu füruattaki emirleriyle de bütün zaman ve mekanların ihtiyacını karşılama vaadiyle gelmiş ve dini düşünceye son noktayı koymuştur. Bundan sonra artık insanlık bu son mesajın ışığı altında yoluna devam edecek, gelişme ve değişme enerjisini bu yeni nizama bağlı kullanacak ve mutlak hakikate ulaşma cehdini de onun vesayeti altında gerçekleştirmeye çalışacaktır. Evet, artık bundan sonraki çağlar Kur'an çağı ve bundan sonraki devran da insanlığın iftihar tablosunun devranıdır. Kulak verilecek mesaj onun mesajı ve önümüzdeki upuzun yollarda hep par par yanacak çerağ da onun çerağıdır. Evet, şimdi ferman her şeyi halis tevhide irca eden bu en büyük muvahhitte. 3 nokta ve gaybın son habercisi. Allah, kainat ve insan konusunda son sözü, varlık ağacının çekirdeği, kainat kitabının ille-i gâiyesi ve hakka davetin en gür sesi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Gayb ve gaybul gaybın son habercisi o, eşya ve hadiselerin yanıltmayan yorumcusu o, insan ve yaratıcı münasebetini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde ortaya koyan o ve böyle bir münasebetin gereklerini açık seçik belirleyen de odur. O bir yönüyle ilk ve hakka en yakın, diğer yönüyle de son fakat en emin bir kurbet rehberidir. Melekler onun muntazırı, nebiler müjdecisi, veliler de ondan ışık alan onun meyveleridirler. Nübüvvet çerağı başta onunla tutuşturulmuş, özündeki mana ve muhtevada en nur efşan şekliyle yine onunla ortaya konmuştur. Evvelden evvel ilk nuru onun nuru, son ışık tufanı ise onun harici alemdeki zuhurudur. Bir başka zaviyeden o, afak ve enfüsün fihristi, varlığın özü usaresi, yaratılış ağacının gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve yüce yaratıcı adına bütün insü cinnin de efendisidir. O, özü ve konumu itibariyle her zaman tavsif üstü, zatı açısından nazirsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden de feridü kevni zaman, elindeki mesajıyla da apaçık bir bürhandır. Şöhreti ta Adem Nebi öncesine dayanmakta, ziyası vücudundan evvel dillere destan, kudumu ise ayağı başımızın tacı, bütün insanlığa bir ihsandır. Varlığı vücut sadefinin en saf incisi, mesajı da mesajların en umumisidir. İlmi bütün ilimlerin zübdesi, irfanı etrafında en drahşan çehrelerin toplandığı tertemiz bir kaynak, ufku da sonsuzu temaşaya koşan saf ruhların rasathanesi mesabesindedir. Gözler onun her yana saçtığı nurlar sayesinde gerçek çehresiyle eşyayı temaşa etme fırsatını elde etmiş. Kulaklar onun söz zemzemesiyle söz cevherinden o güne kadar işitilmemiş lahuti besteler dinlemiş. Onun atmosferinde nice gizli şeyler ayan olmuş ve bulanık düşüncelerde durulup saffete ulaşmıştır. Onu gören ve onu dinleyenlerin ruhlarındaki paslar çözülmüş. Gözlerindeki buğular silinip gitmiş. Başların en başından, sonların en sonundan verdiği haberlerle beşer idrakini aşkın bütün meçhuller aydınlanmış. Belirsizlikler birer birer mana zeminine oturmuş ve topyekun varlık yaratılış gayesi açısından okunup yorumlanan bir şiir ve ebediyet edalı bir beste haline gelmiştir. Bütün ilimler onun bilgi deryasından sadece bir katre, umum hikmetlerde onun marifet çağlayanından küçük bir damladır. Onun hayatının saniye ve saliselerine nispeten bütün zamanlar adeta bir aşire, onun maskat-ı reisi olması sırrıyla kainatlar yanında bir tırnak hükmündeki şu yer kürede bütün varlığa denk bir cihandır. Taayyün ve kaderi programda evvel o, nübüvvet davasında son sözün hatibi o, zahirin hakiki şarihi o, esrar-ı batının natıkı da odur. Ruhul Kudüs'ten ilmi ve akli hakikatler almaya müsait yaratılması, engin şuuru, üstün idraki, melekut ötesine açık kalbi ve öteler ötesini temaşaya müstait sırrıyla o nübüvvet tahtının sultanı, ötelere açık nurani bir ahize gibi aldığı şeyleri ruhlara ve akıllara arızasız duyurması itibarıyla da risalet aleminin en beli tercümanıdır. O zatına ait hususiyetleri mahfuz, nübüvvetinin gereği bize Cenab-ı Hakk'ı zat sıfat esmasıyla bildirir, tanıttırır ve ona karşı bizlerde sorumluluk duygusu uyarır. Bu yönüyle o bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlarımıza duyuran bir tarif edici ve bir muallim-i ekberdir. Dini hükümleri tebliğ, insani değerleri talim ve ahlaki esasları temsil yanı itibariyle de o, muvazzaf bir müşerri, bir kanun vazığı ve hakikatler hakikatinin bir kavli şarihidir. Nübüvvet, risalet ve bunların vesayetinde vilayet, zahire açık oldukları gibi batına karşı da müfettehül ebvaptırlar. Hatta onların akılları dahi bu ilahi mansıbın boyasıyla bir insibadan geçmiştir. Geçmiş ve birkaç kadem onların gerisinde durmakta ve onların buyruklarını beklemektedir. Onların akılları gibi haddini bilip nübüvvet vesayetine giren bir akıl, ruhu azamla nurlanır ve insan hakikatinin önemli bir buğdu haline gelir. Zamanla da zahirin yanında batını da sezmeye, evvelin yanında ahiri de duymaya başlar. Varlığın hem zahiri vardır hem de batını. Zahir gözle görülür, duyu organlarıyla hissedilir, akıl ve muhakeme ile de değerlendirilir. Batın ise ancak onu duyma donanımıyla yaratılmış kimselere Allah tarafından açılır ve zahirin ötesinde bir ses, bir soluk, bir renk ve bir desen olarak kendini hissettirir. Nebiler işte bu sesi, bu soluğu değişik dalga boylarında bütün bir ömür boyu dinler ve hep ona göre tavır belirlerler. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhi ekmelü tehaya hususi konumuna göre hususi donanım açısından bu konuda mutlak bir faikiyetin remzi ve sesidir. O Allah'ın duyurmasıyla duyulmazları duyar, görülmezleri görür, yer yer ruhunun zaman ve mekan üstü bir mahiyet almasıyla ruhanilerin önüne geçer, Hakk'ın en mükerrem ibadı melekleri aşar ve gidip ta Kâb-ı Kavseyn-i Ev Edna ufkuna ulaşır. onun hak katındaki payesi kadar halk içinde de mütemadi ve sarsılmaz bir itibarı vardır. O ömür boyu kıl kadar doğruluktan ayrılmamış, dost düşman herkese güven vaat etmiş, haktan aldığı mesajları lahutiliğindeki cazibesiyle muhataplarına sunmuş, her zaman masumiyetiyle hatırlanmış, masuniyetiyle bilinmiş, fizik ve metafizik alemlere açık keskin fetanet ve aydınlık ruhuyla tabiat ve maverayı tabiatı hep doğru okumuş, doğru yorumlamış. Dolayısıyla da ön yargılı olmayan bütün temiz vicdanların hemen hepsi hiç tereddüt göstermeden ona koşmuş. En mütemerrit nefisler onun karşısında dize gelmiş. En müstesna dimalar onun mesajlarında aklının yaratılış gayesini okumuş ve ona teslim olmuşlardır. Onun sayesindedir ki insanoğlu hayvaniyet ve cismaniyetten sıyrılarak kalp ve ruhun hayat mertebesi seviyesinde bir ufka yönelmiştir. O, var olma ufku itibariyle vücudu harici açılan kapının sırlı anahtarı, var olma gayesini gerçekleştirme adına da Hakk'a giden doğru yolun rehberi ve ebedi saadetin de şefaatkânıdır. Ona kadar gelip geçmiş bütün nebiler onun dediğini demiş. Ondan sonra gelen bütün evliya ve asfiya ise fevkalade halleri davalarına senet onu tasdik etmiş ve mazhariyetlerinin de ondan olduğu itirafında bulunmuşlardır. Evet o Allah deyip nazarları tevhide çevirmişse, bütün enbiya ve mürselinin sesi soluğu, bütün evliya ve asfiyanın müşahede ve keşifleri de bunu müeyyittir. O emin bir iman abidesiydi. Dediklerini kılı kırk yararcasına yaşıyor, tavırlarını hep ötelere göre ayarlıyor ve hayatını hakkı görüyor ve onun tarafından görülüyor olma derinliğiyle yaşıyordu. Herkesten daha hassas davranıyor, her haliyle ciddi bir sorumluluk tavrı sergiliyor, her zaman hüsnü akıbet peşinde koşuyor ve gözünü bir lahza olsun hedeften ayırmadan hep namzet olduğu noktaya doğru koşuyordu. Koşuyor ve herkese Allah'la arasındaki o derin münasebetten çizgi çizgi manalar sunuyordu. Oydu varlığın manasını şerh ederek gerçek sahibine bağlayan, eşya ve hadiselerin özündeki hikmet ve maslahatları ortaya çıkaran, bize burada yalnız olmadığımızı sık sık hatırlatan, görülüp gözetildiğimizi ruhlarımıza duyurarak içlerimize inşirah salan, vahşetlerimizi izah edip gönüllerimizi ünsiyetle şahlandıran ve bize baba ocağı gibi bir yerde bulunuyor olma duygularını yudumlatan, eğer bugün bu sımsıcak yuvada her şeyin yerli yerince dizayn edildiğini görüp hissediyorsak, eğer kalplerimiz hakikat aşkıyla çarpıyorsa, eğer varlığı tahlil ve tanım adına bir şeyler yapıp ortaya koyabiliyorsak, bu dimalarımızda onun tutuşturduğu çeradandır. Evet insan, varlık ve topyekün kainatlar hakkında ne biliyorsak, bütün bunlar onun ruhlarımıza duyurduğu icmalin inkişafından ibarettir. O, dünü bugünü ve yarını itibariyle insanlığı yeniden inşa etmiştir, ediyor ve edecektir. Kendi devrinde tabiatlara sinmiş binlerce senelik çarpık anlayışları, gayri insani davranışları, sui ahlak ve mizaç inhiraflarını bir hamlede bir nefada değiştirdiği gibi, tamamen şirazeden çıkmış günümüzün yığınlarına da sözünü dinleterek er geç onları da zapturapt altına alıp mesajının gücünü göstereceğine inancımız tamdır. Siz buna insan kainat ve uluhiyet hakikatinin yeniden bir kere daha doğru okunup doğru yorumlanması ve insanoğlunun varlık içindeki yerine göre bir duruşa geçmesi ve geçeceği de diyebilirsiniz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam aleyhü elfü elfü salatin ve selam, herkesi ve her şeyi alakadar eden bir mesajla gelmişti. Ve vazifesi itibariyle gönülleri gözleri dolduracak bir derinlik ve cazibeye sahipti. Yaratılışında olabildiğine bir mükemmeliyet, davranışlarında fevkalade inandırıcılık ve tavırlarında da her zaman cismaniyetini aşan bir lahutilik nümayandı. Bu göz kamaştıran zahiri çizgilerin arkasında o, bugüne kadar hiç kimseye müyesser olmamış, Kur'an'ın huluku azim dediği öyle yüce bir ahlaka sahipti ki, ön yargısız bir kerecik olsun onun atmosferine giren bir daha da tesirinden kurtulamazdı. Bu güzellik ve faikiyetlerinin yanında bir büyülü beyanı vardı ki, en mahir söz sarrafları dahi o konuşunca dillerini yutar, sessizlik murakabesine dalar ve onun ifadelerinin sihrine kapılıverirlerdi. Şimdi isterseniz bu hususları biraz daha açalım. Allah ona iç ve dış yapısı itibarıyla öyle bir genişlik bahşetmişti ki, fevkalade mütevazi olmasının yanında olabildiğine mehip ve büyüleyiciydi. Huzuruna giren en mağrur ve mütekebbir ruhlar bile onun mehabeti karşısında tir tir titrer, düşünce ve niyetlerinin hilafına farklı bir hal alırlardı. Mağrur Kisra elçileri o mehabet abidesiyle karşılaştıklarında oldukları yerde kala kalmış ve ne diyeceklerini unutmuşlardı. Aynı zamanda böylesi bir heybet ve ciddiyetin yanında herkesi büyüleyen ve kendine çeken öyle bir yumuşaklığı vardı ki, onu yakından tanıyan herkes ona evlat, anne, baba ve bütün sevdiklerinden daha fazla alaka duyar. Adeta onun tiryakisi olur ve bir daha da huzurundan ayrılmak istemezdi. O her haliyle çevresine güven vaat eder. Söz, tavır ve mimikleriyle her zaman Rabbisinin huzurunda bulunduğunu işaretler. Sürekli emniyet soluklar ve herkese demet demet güven dağıtırdı. O evvel ve ahir emin olarak tanınmıştı. Bakışlarında emniyet nümayandı. Sözleri emniyet etrafında döner durur ve huzurunda hep emniyet besteleri duyulurdu. Onun umumi davranışlarıyla aklı, ruhu, hissi, mantığı at başıydı ve birbirine müsavi sayılırdı. Keskin zekası, hiç yanıltmayan firaseti, her türlü tereddüde kapalı kararlılığı, azmi ikdamı, kimseyi aldatmamanın yanında baş döndüren stratejileri, en yaman hadiseler karşısında dahi asla pes etmemesi, musibetlerin yüzüne gülmesi ve belaları iyi okuyup onlardan kitaplar dolusu ibretler çıkarması, şiddet, hiddet ve öfkeye sebebiyet veren münasebetsizlikler karşısında olabildiğine soğukkanlı, olabildiğine temkinli davranması, hem onun insanüstü karakterini hem de konumunu ve o konuma göre duruşunu aksettiren hususlardan sadece birkaçıdır. Herkesin telaşa kapılıp paniklediği yerlerde onun öyle merdane bir duruşu vardır ki, o duruş karşısında hezimetler zafere dönüşür, bozgunlar yerlerini taarruza bırakır ve mağlubiyetin tozu dumanı içinde başarı stratejileri türlenirdi. Aile efradı arasında o eşi menende olmayan bir aile reisiydi. Arkadaşları içinde kardeşçe yumuşak tavırlarıyla gönüllere girmesini çok iyi bilen mükemmel bir mürşit ve muallimdi. Arkasındakileri hiçbir zaman yanıltmayan ve inkisara uğratmayan eşsiz bir rehberdi. Söz sultanı bir hatip, kalp eri bir Rabbani, muhakeme üstadı bir hakim, harikulade bir devlet reisi ve bozgunlardan zafer çıkaran bir erkan-ı harpti. Bu mükemmelliklerin hepsi onda zirveye ulaşıyordu. Ama bütün bunlara rağmen o her zaman düz bir insan gibi davranıyor. Kendisini insanlardan bir insan sayıyor. Hakkı olan, halkın da terbiyesinin gereği bulunan büyük payeler isnadından fevkalade rahatsızlık duyuyor ve çok sevdiği o güzide arkadaşlarına bu konuda yer yer biraz da şiddetli ikazlarda bulunuyordu. Varlığın ille-i gayesi konumundaydı ama ona bir sinek kanadı kadar ehemmiyet vermiyor. Sultanlara tahtlar bahşedip taçlar giydirdi halde olabildiğine zahidane yaşıyor ve adeta hayatını dünyaya karşı oruca niyet etmiş gibi fevkalade bir züht içinde geçiriyordu. Yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor, bir damla nimet karşısında 100 defa şükürle gürlüyor ve hep minnet hisleriyle oturup kalkıyordu. Marifet, muhabbet ve haşyet duyguları itibariyle o her zaman meleklerle at başıydı. Dünyadaydı ama dünyevi değildi. Ukba yolundaydı. Orayla da evvelen ve bizzat irtibatı yoktu. Gönlü hep Rabbinde, gözü onun asarında, asarına renk, şekil, desen kazandıran esmasındaydı. Dünyaya bir ukba koyu nazarıyla bakıyor. Onu bir mezra gibi görüyor. ekiyor, biçiyor ve elde ettiklerini hep ötelere bağlıyordu. Rüzgarların tohumları sağa sola taşıyıp neşvü nemaya emanet ettikleri gibi o da esiyor, savuruyor, yoksulları görüp gözetiyor, açları doyuruyor ve kendisi çok defa aç yatıp kalkıyordu. İki cihanın sultanı olarak yürüyüp Rabbine ulaştığında ne sarayı, ne villası, ne servet-i samanı, ne de eş ve evladına bıraktığı bir malı vardı. Kendi gibi yaşamış, dünyayı kendi gibi değerlendirmiş ve kendine yakışır bir şekilde buradan göçüp gitmişti. Elbette ki o bir tariki dünya değildi. Tabii cali bir dünya ise hiç olmadı. O dünyaya dünya kadar, ötelere ve öteler ötesine de onların kıymetleri ölçüsünde değer veriyor ve ona göre bir tavır sergiliyordu. Fevkalade asalet, necabet ve hakla münasebetini hasıl ettiği, herkesin başını döndüren o müthiş mehabetine rağmen zıtları bir arada yaşıyor gibi öylesine mütevaziydi ki az önce arz edilen hususiyetleri görmeyenler onu ahadın aslan biri sanırlardı. Arkadaşlarının onca tazim ve saygısını görmezlikten gelerek onlarla aynı zeminde bulunur. Aynı sofrada yemek yer, farklılık ve hususiyetlerini bir namus gibi setreder ve yanında bulunanları tabiatındaki mehabet, haşmet ve mekafetle bunaltmamak için yer yer cemali tecelli dalga boyundan ibret, ders ve nükte edalı mülatefelerle rahatlatır. İzzetini tevazu ile süsler, mehabetini şefkatle tadil eder ve nasuti rengini öne çıkararak o şeker şerbet konumuna ayrı bir halavet katardı. O her zaman halim, selim ve dengeliydi. Kin, nefret ve öfke hislerinin tetiklendiği durumlarda bile fevkalade mülayim davranır. Gayızla köpüren insanların şiddetini, hiddetini tadil eder. En can alıcı hasımlarını bir hamlede yumuşatır. Ve cephe durumuna getirilmek istendiği yerlerde dahi hemen sıçrayıp hakemlik koltuğuna oturmasını bilirdi. Umumi bir hakkın çiğnenmediği, Allah hakkına saygısızlıkta bulunulmadığı hemen her yerde o bağışlayıcı ve müsamahalı davranırdı ki Siyer-i Nebevi'de onun affu saf ve müsamasını gösteren misallerin yüzlercesini görmek göstermek mümkündür. Vade vefada onun eşi emsali yoktu. Bir kere hulful vaatte bulunduğu, bir kere olsun sözünden döndüğü görülmemişti. Ne peygamberliğinden önce ne de nübüvvetle serfiraz kılındıktan sonra ahd-ü misak tanımayanlara karşı kararlı tavrı malum hiç mi hiç sözünden dönmemiş. Hilaf-ı vaki beyanda hatta böyle bir şey imada dahi bulunmamış. Hep bir güven ve vefa abidesi olarak yaşamıştı. O bir beyan sultanıydı. Söz cevheri gerçek değerini onda bulmuştu. Eline ne hokka ne de kalem almamış. Hiçbir kitapla tanışmamış. Kimsenin tedris rahlesi önünde oturmamış. Kimseye üstad deme mecburiyetine kalmamış. Ve üstadı kül olduğuna asla toz kondurmamıştı. Bu ilahi emirlerin yorumunda zihni müktesebat ve yabancı malumatın konuyu bulandırmaması, ayrı bir renk ve kalıba ifra etmemesi adına Allah'ın evvelen ve bizzat kendi emirlerini, saniyen ve bil araz onun fıtri melekelerini, harici tesirat ve mülahazalardan siyaneti demekti. Ve işte o bu manada ümmiydi. O ümmiye canlarımız feda olsun. Ama dünya ve ukba işleriyle alakalı hemen her alanda üstad-ı kül olarak öyle sözler söylemiş, öyle hükümler vaz etmiş ve yerinde öyle kararlar almıştı ki en mütebahhir alimlerden en seçkin dahilere, en mütefessif dimalardan en münevver ruhlara kadar hemen herkes o sözler, o hükümler, o kararlar karşısında hayret ve dehşet yaşıyordu. Tarih şahit, hiç kimse onun beyan gücüne karşı bir şey söyleyememiş, hiçbir hükmünü sorgulayamamış, hiçbir icraatını da tenkide cesaret edememiştir. O bütün muhtevası pırıl pırıl öyle bir bilgi havzı ve hazinesiydi ki ne geçmiş zamanın küllenmiş hadiselerinden verdiği haberlerinde ne de tarih öncesi farklı milletlerin din, mezhep, kültür, anane ve örfleriyle alakalı ihbarlarında hiçbir itirazla karşılaşmamıştı. Karşılaşmazdı da, zira o Allah'ın elçisiydi ve onun bilgi havzına akan o yanıltmayan malumat da hep ondan geliyordu. O ifadelerinde söz kesen bir beyan sultanı, mantığında bir muhakeme abidesi ve düşüncelerinde de misyonunun enginine denk bir okyanustu. İfadeleri o kadar kıvrak, beyanı o denli vazı, üslubu öylesine zengin ve rengin idi ki, bazen bir iki cümle ile muhataplarına dünya kadar hakikatleri birden arz eder. Bazen mücelletlere sığmayacak kadar geniş konuları bir soluklu söze sıkıştırır. Bazen de tevil ve tefsir üstadlarına yorumlamak üzere ne söz cevherleri ne söz cevherleri emanet ederdi. Bana cevamül kelim verilmişti sözleri, onun işte bu enginliğini işaretlemektedir. Her zaman ona yüz cepheten yüz türlü soru yöneltilirdi. Sorulan soruların bütününe hem de herhangi bir tereddüde düşmeden hemen cevap verir. Konuşmalarında büyük çoğunluğun anlayabileceği bir üslup kullanır. Her türlü teşevvüşten uzak olduğu gibi teşvişe de sebebiyet vermeden gayet veciz ve fakat arı duru bir ifadeyle maksadını ortaya kor. Alim, cahil, zeki, gabi, az bilen mütefennin, genç, ihtiyar, kadın, erkek herkesin istifade edeceği bir seviyede konuşur ve muhataplarının gönlünde mutlaka itminan hasıl ederdi. O çok konuşmuş, çok hutbe irad etmiş, ifadelerinde değişik meselelere girmiş, farklı konuları tahlil etmiş ama hep vakıa mutabık düşünmüş ve konuşmuştur. Onun beyan ve hitabelerinin üzerine hilaf-ı vakin gölgesi bile düşmemiştir. Öyle ki onu yakın takip alıp vurmak için sürekli fırsat kollayan o pek azılı hasımları bile hiçbir zaman ona yalan isnadında bulunmamış ve bulunamamışlardır. Aslında çocukluğundan gençliğine, ondan da peygamberlikle şereflendirildiği 40 yaşına kadar fevkalade bir hassasiyetle hemen her davranışı gibi lisanını da hilaf-ı vaki beyandan sıyanet eden birinin yaşının 1/3 gittikten sonra kalkıp nübüvvet iddiasına bulunacağına ihtimal vermek günahtan öte apaçık bir küfür yobazlığı, akla ve mantığa karşı da bir saygısızlıktır. Kaldı ki onun söylediği sözler, vaz ettiği hükümler dünü bugünü yarını içine alacak şekilde fevkalade geniş açılıydı ve muhtevaları da beşer dimağını aşacak kadar mütenevviydi. O itikatla alakalı konuşuyor, ibadete dair ahkam vaz ediyor, içtimai, iktisadi, askeri ve idari konularla alakalı sözler söylüyor, söylediklerini uyguluyor, uyguladıklarından semere alıyor ve getirdiği esasların doğruluğunu tarihe tescil ettirerek insaflı ve ön yargısız vicdanlara emanet ediyordu. Ediyordu ve arkadan binlerce yorumcu, binlerce mütefekkir, yüzlerce filozof ve her biri pek çok fende uzman on binlerce mütefennin onun söylediği sözlere ve ortaya koyduğu içtimai, iktisadi esaslara, askeri ve idari disiplinlere, terbiyevi kurallara evet deyip imza basıyor. Ayrıca bunların yanında milyonlarca evliya ve asfiyada her hüküm ve her beyanda onu tasdik edip onun rehberliğinde bu payelere erdiklerini haykırıyorlardı. Bu itibarla da ona hayır diyen herhalde ya ne dediğinin farkında olmayan bir densiz ya da beyni yıkanmış bir talihsiz olmalıdır. Zira ne dün ne de bugün birbirinden çok farklı bunca mesele hakkında hiç kimse bu ölçüde her zaman teri taze kalabilecek tek bir söz söyleyememiş ve değişmez hükümler verememiştir. Hele uzmanlık isteyen konularda asla. Her şeyden evvel Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi bir insan ne kadar yüksek istidatlı ve kabiliyetli de olsa ancak birkaç fen ve birkaç alanda tutarlı söz söyleyebilir. Oysa ki bu zat bütün varlık ve hadiselerle alakalı, bütün zaman ve mekanlarda geçerli, öyle ince işlerden söz ediyor, söylediklerini öyle mahirane, hakimane bir üslupla ortaya koyuyor ve o denli kendinden emin ve tereddütsüz konuşuyordu ki görüp tanıyan ve kulak verip ön yargısız onu dinleyen herkese amenna dedirtiyordu. O bir iman ve aksiyon abidesiydi. İnsanlık tarihinde iman ve aksiyonu başkalarıyla mukayese edilmeyecek ölçüde at başı götürebilmiş birisi varsa o da Hazreti Muhammed aleyhi ekmelü tehayadır. O her zaman aşkın bir inançla Allah'a bağlanmış, bütün benliğiyle onun elçisi olduğuna inanmış, ona tam teslim olmuş, her zaman ciddi bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, ne inancında, ne davasında, ne yürüdüğü yolun doğruluğunda, ne de Allah'ın muvaffak kılacağında hiç mi hiç tereddüt yaşamamıştır. Yaşamamış ve hep bir güven abidesi olarak görülüp kabul edilmiştir. Bu itibarla da onu tanıma bahtiyarlığına eren hemen herkes ona güvenmiş, ona itimat etmiş ve onun arkasında bulunmayı da ilahi bir mazhariyet saymıştır. Ondaki bu herkesi büyüleyen güvenilirlik, ortaya koyduğu umumi esaslardaki lahutilik ve rasanet, hayat-ı seniyelerindeki ciddilik ve istikamet, onun için öyle yüksek kredilerdi ki, binler yüz binler demlerine damarlarına işlemiş o köklü adet, anane ve geleneklerinden kopma pahasına hiçbir tereddüde düşmeden ona koşuyorlardı. Bu, tarihte emsali gösterilemeyecek çok önemli bir hadiseydi ve onun hak elçisi olduğunu işaretliyordu. Günümüzün onca güçlü eğitim imkan ve vasıtalarına rağmen 3-5 çocuğu 1-2 küçük adetinden vazgeçiremeyen psikologlar ve pedagoglar, o zatın dünya çapında meydana getirdiği o büyük inkılapların esasları üzerinde mutlaka durmalı, bilgi, müktesebat ve düşüncelerini bir kere daha gözden geçirmelidirler. O makam hırsıyla çırpınan ve sürekli vahşet hisleriyle oturup kalkan, yağmacılığı marifet sayan, şöhret peşinde koşan, iyi ve rahat yaşamaya hayatın biricik gayesi bilen, mütecaviz, zalim, yobaz, bencil, kıskanç ve fuhşa açık bir muhitte neş'et etti. Onun neş'et ettiği bu muhitte duyulan şey sırf zalimlerin hayhuyu, mazlumların ahu efkanı, zayıfların enini ve kaba kuvvetinde hırıltılarıydı. Akifçe ifadesiyle tam tekmil mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Sürü sürü gadirle oturup kalkanlar, yığın yığın intikam hırsıyla homurdananlar, idare etme hummasıyla çırpınıp duranlar, zalimlerin idaresi altında ezilmeyi itaat ve inkiyat sayanlar, baskıcı ve dedik kaba kuvvetin küstah temsilcileri ve halayık gibi kullanılan şuursuz kitleler, ahlaksızlığa serbest dolaşım imkanı verenler, fazilet ve evrensel insani değerlere karşı sürekli tehdit uygulayanlar, serazatlar, çakır keyifler, Allah'a kulluğunu kulların vaz ettiği sınırlar içinde edaya zorlanan mağdurlar, garipler ve daha kimler kimler. Evet, her yerde manzara bu idi ve o, İşte her parçası böyle ayrı bir boşluğa açık, tutarsız yığınlardan beşer tarihinin en mükemmel, en müstesna ve mucizevi bir toplumunu meydana getiriyordu. Getirip vaz ettiği esaslarla olabildiğine lahuti ve Allah'a yakın, varlığın temel disiplinleriyle milimi milimle mutabakat içinde ve dünya ukba itibariyle de önü açık bir şehrahta yürüyordu. İnsanlar onun o sırlı atmosferinde hem tabiat kanunlarıyla iç içe ve onlarla hem ahenk hem de din, diyanet ve metafizik meseleleri birden soluklayabiliyorlardı. Onun mesajında ve o mesajı temsilinde eşya ve hadiselerle herhangi bir müsaademe bahis mevzu olmadığı gibi, insanların cismani ve ruhani yanları itibariyle de ihmale uğramaları veya uğratılmaları asla söz konusu değildi. O, eczası birbirinden çok farklı ayrı ayrı felsefe ve kültürlerin çocuklarından bünyanı marsus gibi nizami ve meleklerle atbaşı öyle bir toplum inşa ediyordu ki, aşırılıklara, farklılaşmalara açık ve her şey olmaya müsait böyle garip kitleler arasında hem ifratın burnunu kırıyor hem de tefriti hizaya getiriyor. Dünya diyor, ukbayı işaretliyor, bedeni gösteriyor, ruhu hatırlatıyor ve her şeyi yerli yerince değerlendiriyordu. Onun mesajları itikattan ibadete, ondan muamelete ve ondan da tabii bu temel esaslara bağlılık içinde iktisat, idare, hukuk, devletler arası münasebet, harp, sulh kuralları, talim ve terbiye esasları, nefis tezkiyesi usulleri ve ruh tasfiyesi disiplinlerine kadar pek çok konuyu ihtiva ediyordu. O, bu hususların hemen hepsiyle alakalı esasları sevad-ı azamın anlayacağı bir üslupla ifade ettiği gibi, bütün bunların rahatlıkla uygulanabilirliğini de bizzat gösteriyor ve mükemmel bir rehberlik örneği sergiliyordu. Kendinden sonra bu hususlara sımsıkı bağlılık içinde onlarca devlet kuruldu. 100 çeşit millet idare edildi. İnsanlık semasının ayı, güneşi, milyonlarca aydın ruh, düşünen dima, kabına sığmayan aksiyon adamı, devasa fakih ve her şeye vakıf allame yetişti. Hem de hasım cephenin onca kin, nefret, gayz, tahrip düşünce ve tecavüzüne rağmen. Evet, o nübüvvetle şereflendirildiği andan itibaren kendini en yakındaki düşmanlarından en uzak hasımlar dairesine kadar çok geniş ve kararlı bir kin, nefret ve husumet cephesi karşısında buldu. Buldu ama ne sarsıldı ne de yese kapıldı. Aksine hiçbir şey olmamış gibi. Bir yandan mesajını talim ve telkin vazifesini yerine getirerek ameli bir toplum oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da birbirinden farklı fakat aynı husumet cephesinde yerini almış onca amansız ve imansız yığınlar karşısında dimdik ayakta durmasını bildi. Ne korku, ne telaş, ne panikleme, ne de herhangi bir tereddüt yaşamadığı gibi hiçbir zaman yazma, bozma, yanılma, tasih etme, mümaşat yapma, fırsat kollama gibi durumlara düşmedi. Topyekün bir dünyaya karşı varlığı yeniden yorumladı. Yepyeni bir sesle ortaya çıktı. O sese ruhlarımız feda olsun. Dini, gayri dini bir sürü sistem hakkında düşüncelerini ortaya koyduğu, iktisadi, siyasi, askeri, kültürel konular gibi çok ciddi meseleleri sorguladığı, yerinde bu konulara neşter vurduğu halde hiçbir zaman herhangi bir tepki göreceği endişesine kapılmadı. Asla sarsıntı yaşamadı, tereddüde düşmedi ve arkasındakilere de tereddüt yaşatmadı. Her zaman dimdik mesajının arkasında durdu. Herkese emniyet ve güven kaynağı olmasını bildi. Dünyevi, uhrevi, vaat, bişaret ve tehditler konusunda hep yakinle soluklandı. Ve uzak görülen akıbet konusunda sabır aşınması yaşayanlara aktif beklemenin sırlarını fısıldayarak sabra pes ettirecek sabır kahramanları yetiştirdi. Yetiştirdi ve atmosferine giren mefluç ruhları, dermansız iradeleri, aceleci fıtratları birer peygamberane azim kahramanı haline getirdi. O, vazifesiyle alakalı ne Mekke'deki saf irşat döneminde ne de karşı tarafın başlattığı baskı, harbi, darp ve tehdit karşısında asla eğilmedi ve katiyen müdaratta bulunmadı. Tek başına eski mirasın ve kokuşmuş kadim düzenin bütün yalancı değerlerini sarsıp yerle bir ettiğinde korkunç tepkiler aldı. Farklı şekillerdeki tehditlere maruz kaldı. Bütün bunlar onu yürüdüğü yoldan döndüremediği gibi şekavet düşüncesine kilitlenmiş bir kısım kanlı katiller arasından sıyrılıp Medine'ye doğru yol aldığında, Sevr mağarasında hasımlarınca kuşatıldığında, yürüdüğü o upuzun yolda defaatle önü kesildiğinde, Bedir'de savaşa mecbur edildiğinde, Uhud'da kan içmeye gelenlere karşılaştığında, Hendek'te tenkil kuşatmasına maruz kaldığında, Huneyn'de o Yaman okçuların oklarını göğüslediğinde hep yürekten ve yiğitçe davrandı ve bütün sarsılanlara sarsılma bilmezliğin örneği oldu. Oldu ve o müthiş iradesiyle bütün irade zedeleri şahlandırdı. Başkalarının zellelerine bağlı hezimet esintilerini zafer meltemleri haline getirdi. Öldürücü bütün ihtimallerin burnunu kırarak sağda solda sızlanışlar halinde kendini hissettiren hezimet ağıtlarını zafer gülbankları ve muvaffakiyet neşidelerine çevirdi. O fevkalade cesurdu. Cesur olduğu kadar da tedbirliydi. Yerinde hayatını istihkar eder, yerinde bir temkin insan olarak aldığı tedbirlerle herkesi şaşırtırdı. Ölümü önemsemez, hatta ona karşı hep bir intizar içinde bulundurdu. Aslında onun hayat anlayışına göre yaşamak hep hizmetin yedeğinde tali bir konu olarak mülahaz edilmişti. İlahi kelimetullah ve hakka hizmet varsa yaşamaya değerdi. Aksine bu hayatın ciddi bir anlamı olduğu söylenemezdi. Ona göre buradaki hayat ebedi alemlere geçmek için bir köprüydü ve bu köprü bir kazanç güzergahı gibi değerlendirilerek selametle geçilmeliydi. Evet, o hayatını bu mülahazalara bağlı yaşamış. Her zaman yaşatma duygusuyla oturup kalkmış. Başkalarının sevinç ve neşe akisleriyle yetinmiş. Eline geçen her şeyi dağıtıp başkalarını sevindirmiş ve kendi basit, duru bir hayatla iktifa etmiş. Basit yemiş, basit içmiş, basit giymiş, her tavrı aczini, fakrını, ihtiyacını çağrıştıran bir çizgide yaşamıştı. Yaşamış ve bu mülahazasını hayatının hiçbir faslında değiştirmemişti. Ona yaşatma yaşamadan daha zevkli geliyor, yedirme yemeden daha fazla haz veriyor ve sevindirme sevinmeden daha bir farklı görünüyordu. Onun için o bulduğu her şeyi muhtaçlara infak ediyor, bulamadığı zaman onları vaatlerle sevindiriyor, mutlaka her düşküne el uzatıyor, borçluların borcunu ödüyor, sürekli veriyor ve en paslı gönüllerin dahi paslarını çözerek mesajı adına bu karanlık dehlizleri nur efşan birer beytühda haline getiriyordu. Hayatı seniyyelerini milyonların hayatlarından daha bereketli kılmasını bilen bu feridü kevni zaman, yürüyüp ötelere ulaştığında mübarek kalkanı 3-5 kuruşluk nafaka parası karşısında bir dünyalı nezdinde rehin bulunuyordu. Hasılı eğer insan ona insafla bakabilse ve basiretle onu temaşa etse, imanı, marifeti, sabrı, hilmi, vefası, zühdü, cesareti, cömertliği, doğruluğu, tevazu, mehabeti, sözü sohbeti, oturup kalkması ve bütün ferdi, ailevi, içtimai, idari, iktisadi, askeri, terbiyevi ufuk itibariyle insanüstü bir varlıkla karşılaştığını sanır. Böyle olması da gayet normaldir. Bir kere o, gelip geçmiş bütün enbiya ve mürselinin varisi tam mıydı? Allah gönderdiği her peygamberden onu kabulleneceklerine dair söz almıştı. Tabii ki bu daha çok ümmetleri adına bir söz almaydı. Risaleti başka nebiler gibi bir kavme belli bir bölgeye mahsus değil, alem şumul ve ebediyet edalıydı. Hasais kitapları konunun en sadık şahitleridirler. O Allah'ın insanlığa mücessem bir rahmet hediyesiydi ve en son rehberiydi. Kur'an'ın ayetleri bunun delili, onun siyeri seniyyesi de bunun apaçık bir bürhanıdır. O mücessem rahmet, ümmeti için bir koruyucu sera mahiyetindeydi. Onun arkasındakiler, geçmiş peygamberlerin ümmetleri gibi toptan helake maruz kalmayacaklardı. Şanı yüce bu mümtaz insan, nebiler arasında adına hakkın kasem ettiği le'amrükle müeyyet bir imtiyazı haizdi. Ve onun ömrü hak muradının mücella bir aynaya aksiydi ve kasem de ona yapılıyordu. Onun diğer farklı bir yanı da Cenab-ı Hak bütün peygamberlere isimleriyle hitap ettiği halde ona hep nübüvvet ve risalet ünvanlarıyla seslenmişti. Bu aynı zamanda müminlere de bir edep dersi sayılırdı. Kendisine Cevamül Kelim ünvanıyla çok özlü ve veciz bir beyan kabiliyetinin verildiğine daha önce temas etmiştik. Belli bir mesafe çerçevesinde düşmanlarının gönlüne korku salması da onun yeri ve konumuna Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir teveccühüydü. O, ümmetinin günahlarına karşı tevbe kapılarının hep açık durmasının vesilesi olduğu gibi, günah yollarının kendisine kapalı olması gibi bir mazhariyetinde yegane sahibiydi. Getirdiği kitap bir kısım özel şartlarla koruma altına alınmıştı ve kıyamete kadar da başka kitapların uğradığı tağire, tahrife, tebdile uğramayacaktı. Ayrıca o, daha dünyada iken öteleri bütün derinliklerle görüp temaşa etme şerefle şereflendirilmiş ve gidişi ubudiyetindeki derinliğinin kerameti, oradaki mevhibeleri ve dönüş armağanları da risaletinin meyveleri miraç payesiyle taltif edilmişti. Deryadan bir katre bütün bu özelliklerinin yanında o, Kur'an mucizesi ve kevni harikalar gibi o kadar çok payelere mazhar olmuştu ki, bunları tadat etmek bile zannediyorum mücelletler ister. Aslında ondaki bütün bu derinlikler onun melekuti yönüne ait enginliklerden kaynaklanıyordu ki, o bu yanıyla her türlü tarif ve tavsifi aşkın bir mahiyet arz etmektedir. Evet, onun mahiyeti meleklerden de ulvi ve taayyünü bütün varlığın ilki ve öncüsüdür. Varlığı bir ilk nur ve nüve olduğu ayanlardan ayan, onunla ilk harekete geçmiştir kutsal kalem, onunla gerçekleşmiştir beşeri plan ve odur nübüvvet silsilesinde vücudu hakka en açık bürhan. Odur Hazreti Zat'ın ilk mirat-ı mücellası, odur ilahi sıfatların en şeffaf mahalli tezahürü, Odur kali ve hali hakkın en fasih tercümanı, Allah'ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi. Onunla esrar-ı uluhiyet bütün vüzuhuyla bilinir olmuş. Onunla cihanlar nurlanmış ve varlığın çehresindeki zahiri sisler dumanlar silinmiş. Kainatın öbür yönündeki hakikatler ayan beyan ortaya çıkmış. Ve Adem Nebi'ye icmalen bildirilen her şey onda tam tafsile ulaşmıştır. Evet, bizleri yanıltmadan Hakk'a ulaştıran biricik vesile o. İlahi esrar hazinelerinin anahtarları onda. Varlığın mebde ve müntehasının sırrı da ona emanettir. O mümtazlardan mümtaz zat, Cenab-ı Hakk'ın ona itaati kendine itaat kabul ettiği bir kıble nüma, onun neşrettiği nurlarla bir kitaba, bir saraya, bir meşhere dönüştü kainat ve aydınlandı kapkaranlık o koskoca ama. Zulmetler ziya oldu sayesinde, buluştu onun aydınlık ufkunda son kez arzu sema. Mesajı Kur'an o, ufku irfan o, beyanı bürhan o ve iki cihanın vesile-i saadeti de odur. Hakk'ın harika bin nişanla taltif ettiği zat o. Namı Kur'an'ın referansına bağlı kıyamete kadar Yâd-i Cemil olarak anılacak da odur. Odur insanlığın medarı şerefi, nübüvvet hakikatinin merkez noktası, peygamberler ordusunun ser askeri ve insü cinnin yanıltmayan rehberi. Onun beyanı fuzulice ifadesiyle enbiya leşkerine miri livadır. Onun kitabı haktan bize en büyük armağandır. Ruhu azamın mahalli tecellisi oysa ki öyle olduğu muhakkaktır. Onun mesajı da ruhlarımızın ab-ı hayatıdır. Onunla insanlık gerçek insani değerlere uyanmış ve onunla Allah'ın istediği renge boyanmıştır. Onsuzluk tam hasret ve hicran, ondan kopmata apaçık bir dalalet ve hizlandır. Evet, Esma-i İlahiye ve Sıfat-ı Sübhaniye'nin merkez noktası o. Peygamberlik semasının kutup yıldızı da odur. İlk zuhur ve icmali hakikat ona bağlı gelişmiş. Son mücessem ilahi inayet onunla ifade edilmiş. Ve kıyamet günü her kapıyı açacak şefaat anahtarı da ona teslim edilmiştir, edilecektir. Hakk'ın ona yüklediği misyon bütün enbiyadan çok farklı ve ona teveccühleri de iltifat ve izaz edalıdır. Rabbi onunla konuşurken özel bir üslup kullanır ve bu üslubuyla onu taziz eder ve bize de edep taliminde bulunur. O hakkında nun, kalem ve kalem tutan ellerin satırlara döktükleri şeyler hakkı için sen Rabbinin nimetleriyle serfirazsın ve katiyen bir mecnun değilsin. Senin için hiç kesilmeyecek bir ecru sevap söz konusudur. Ve sen bir yüce ahlak üzere ahlak abidesisin buyurulan iltifat ufkunun biricik muhatabı, varlık kitabını yazan kalemin mürekkebi, kainat satırlarının yazılışının gaye ölçüsündeki ruhu manası, İlahi esrarın zuhuru adına bilinmezlerin en fasih tercümanı ve lahuti hakikatlerinde marifet mahzenidir. O, de ki ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın yüksek mansıbının en seçkin siması. Sana biat edenler aslında Allah'a biat etmektedirler payesinin en parlak mazharı. Doğrusu Rabbin sana vereceklerini öyle bir verecek ki hem ondan hem de verdiklerinden tam razı olacaksın fehvasınca. Rıza mertebesinin zirve insanı, hak hoşnutluğunun nur efşan temsilcisi, yoldakilerinde ışık ve rehberidir. Ey Resulüm, biz seni bütün alemlere bir rahmet vesilesi olarak gönderdik hakikati mazmununca o. Dünyada iman ve marifetle, ötede cennet ve cemalullahla tüllenen alemlerin sırlı anahtarı kapısı, o kapı ötesindeki bütün mazheretlerin ışıktan vesilesi, künhü nakabili idrak hakikatlerin müfessiri, zat aleminin müftî hası, sıfatlar ufkunun münevver maşrıkı, arkasına aldıklarının aldatmaz mürşidi, ehli tevhidin kıble nüma mahiyetindeki imamı, idrak ve ihsas alemlerini kuşatan sis ve dumanın arkasını gösteren ilahi ışık kaynağı, Hakk'a gönül verenlerin vefalı ve candan dostu, şeytanın ve şeytaniliğin en amansız hasmı, dünya ve ukbada kendine bel bağlamışların koruyucu serası ve mücrimlerin de şefaatkanıdır. Dünyada altından kalkılmaz gibi görünen ağır mükellefiyetler onunla tahfif edildi. Onun sayesinde ümmet sürçme, nisyan ve hatalardan muaf tutuldu. Affu azap onun ikliminde renk değiştirdi ve her sineye affedileceği ümidi düştü. Gökler velimesine çağrılan Hakk'ın özel davetlisi oydu. Herkesin gözünü diktiği Kâb-ı Kavsen'e uğrayıp geçen de yine oydu. Sidretül Münteha'nın misafir olmak sadece ona bahşedilmiş bir mazhariyet. Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ mazmununca, gördüğü şeyler karşısında başının dönmemesi, bakışlarının bulanmaması da ona lütfedilmiş özel bir temkindi. O, Ayetül Kübra'nın kendi hususiyetleriyle zuhurunu müşahede etti. Ama asla gözleri kamaşmadı. Kamaşmadı ve bütün gök ehlince müşarun bil benan oldu. Cibril ilk defa onunla idrak edilmez bir gök yolculuğunda bir beşere arkadaş ve hadim oluyordu. Bu yolculukta aynı zamanda o, berklerin ışık hızına aşkın bir süratle fizik alemlerini aşarak fizik ötesine yürüyor ve görülmezleri görüyordu. Sidretül Münteha ilk konak, Kâb-ı Kavseyn-i Ev-Edna idrakinde aklın pes ettiği bir zirve ve Likaullah da idrak ufkumuzu aşan bir mazhariyet. Bütün bunların kahramanı ise Şeyh Galib'in ifadesiyle o Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccet, biçarelere devlet-i sermet, divan-ı ilahi de seramet, Ahmed-ü Mahmud-ü Muhammed'di. O gördü, gördüklerini gördürmek üzere aramıza döndü. Duydu, gelip duyduklarını ruhlarımıza duyurdu ve vicdanlarımıza evvelu ahirin, zahir-ü batının esrarını fısıldadı. Evvelin en önemli remzi o, ahirin nur efşan aynası o, ehadiyeti zatiye ve vahidiyeti sıfatiyenin en bülend avaz davetçisi o, zat, sıfat ve esma bilgisinin en emin emanetçisi, hakiki insan-ı kamilde oydu. O, taayyünü evvelden Ahmet ünvanıyla insanlık ufkunun muhaciri, Mekke'den Muhammed namıyla Medine şehrinin misafiri, Berzah'tan Mahmud namıyla Livaül Hamd'in mihmandarı ve bütün esma-i şerifesiyle cennet ve cemalullah'ın perdedarı, ruhani alemlerin feyiz kaynağı ve cismaniyet aleminin de asıl cevheriydi. Ey varlığın özü ve nüvesi, yaratılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi. Eğer sen olmasaydın bizim ve kainatların ne anlamı olurdu ki? Biz senin sayende kendimizi okuyabildik ve konumumuza göre geçebildikse doğru bir duruşa geçebildik. Belirsiz görünen varlık ve hadiseler senin kudumunla aydınlandı. Teşrifinle her şeyin rengi değişti ve her nesne varlığın perde arkasına fasih bir lisan kesildi. Sayen yere düşmese de sayende düşmekten, düşüp ebedi helak olmaktan kurtulduk. Kainat muammasını çözüp değerlendirme vazifesi ta ezelde sana verilmişti. Senden evvel gelenler ömür boyu sadece bu muammanın icmalini heceleyip durdular. O muammayı hal ve o icmali de tafsil eden sen oldun. Her iki cihanın anahtarları da takdiri evvel ve teslimi ahirle sana verilmiştir. Dünya kapısını açan sen, ukba yolunu gösteren de sensin. Mesajınla sen hakikati tevhidin sözcüsü, cin ve insin de kurtarıcısı oldun. Sen teşrifinle dünyayı nurlandıracağın ana kadar tevhid davasını yüzlerce binlerce nurani sima seslendirdi. Ama hiçbiri senin ulaştığın o Davud ile ulaşamadı. Onlar kendi mevhibe serhatlerine bağlıydılar. Onu aşamaz ve senin ufkuna ulaşamazlardı. Misyonları uğrunda çok koştular. Nice aşılmazları aştılar. Kimisinin önü kesildi, kimisinin kellesi. Kimisi daha yolun başında ötelere yürüdü, kimisi yol yarısında. Kimisi en ciddi temerrütlerle karşılaştı. Kimisi orada her yerde taşlandı. Her zaman aşkı şevkle gerildiler. Her zaman ölüp ölüp dirildiler. Bunlardan bir hayli kimse aradığını buldu. Ve sayelerinde yüzlerce, binlerce insan kurtuldu. Bütün bunları arasında değişik kıtalara sesini duyuran ve sarsılmadan dimdik ayakta duran sadece sen oldun. 3-5 sergerdan müstesna, arkana aldıklarından şaşırıp yollarda kalan olmadı. Yapacak bir sürü iş vardı ve arkandakilerin hepsi de harıl harıldılar. Hepsi de durmadan koştu ama hiçbiri yorulmadı, yorulup yollarda kalmadı. Onlar sana, sen de tam onlara göreydin. Seviyordun onları, seviyordular seni. Kudret eli onları senin arkadaşlığına hazırlamış gibiydi. O beraberliğin neşvesini Allah bizim gönüllerimize de duyursun. Yakışıyorlardı refakatine ve layıktılar da buna. Şebi Arus deyip vuslata yürüdüğün günlerde gönlünün onlara nazır yanıyla bakıp bakıp ağlamıştın o durahşan çehrelere. Miraç senden evvel hiçbir kutluya nasip olmamıştı. Gezip görmüştün rü'yet ufkuna kadar bütün maverayı. Ama gözleri kamaştıran o güzellik armonileri içinde bile hep onları ve arkadan gelenleri düşünmüştün. Gönlünde hep gördüklerini gördürme, duyduklarını duyurma arzu ve iştiyakı tutuşuyordu. Gidişinde, dönüşünde, dönerken müstahit ruhlara kapıyı aralık bırakışında hepsi harikaydı. Kendin gibi gittin, kendin gibi döndün. İnsanlık tarihinde hep biricik seyahat sayılan bu gök yolculuğunda ezelin lütufları senin nefesine bağlanmıştı. Arzu semadakiler seni saygıyla selamlıyor ve sürprizler bekliyorlardı. Her taraf nurdan köpük köpüktü ve her yana ışıklar yağıyordu. Hem de bütün çağları içine alırcasına. Biz o ışık hüzmelerinden birkaç damlanın da bu ifritten çağın bağrına düşmüş olacağı ümidini hep koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Sen vefalıydın. Her yana iltifat ve teveccüh yağdırırken bu asrın kara sevdalarını mahrum edemezdin ve etmedin de. Eğer aramızda hala bir kısım ışığa yürüyenler varsa bu senin getirdiğin ziyadandır. Eğer şöyle böyle hala yaşıyorsak bu da sana olan intisabımızdandır. Ey hep yükseklerde uçan kutlu nebi, sen bizim canlarımızın canı, mesajın da kronik dertlerimizin dermanıdır. Ne olur bir kere daha gel ve bizi cansız bırakma. Son bir kez daha konuş, bendelerini dertlerle kıvrandırma. Yürüdüğümüz yollarda bir sürü kundakçı, bir sürü de fitne ateşi var. Sisi dumanı ufkumuzu karartıyor. Her şeye rağmen düşe kalka yürümeye çalışıyoruz. Yürüdüğümüz yolları maiyetinle işaretle ve gönüllerimize rehberliğinin itminanını duyurur. Şimdiye kadar bu yollarda binler, yüz binler mugaylanlar arasında yürüdü. Ekstradan güller derdi, yer yer yorgunluk yaşadı ve zaman zaman sarsıldılar. Ama hep harıl harıl koşanlar gibi mükafat gördüler. Bu sürprizler yolunun başında da sonunda da sen varsın. Her zaman gözlere görünmesen de gönüllerimizde nazlı nazlı oturan sensin. Bizler eğer şimdilerde az da olsa bir hayat emaresi gösterebiliyorsak, bu senin ruhlarımıza içirdiğin iksirdendir. Sinelerimizi hala sana açık tutabiliyorsak, bu da sunduğun mesajın büyüsündendir. Sen gönül tepelerinden bize seslenmezsen, biz de ruh ufkumuzdan senin dirilten soluklarını duyamazsak, hazan yemiş yapraklar gibi sararır solar ve ufkunda hüzün esintilerine sebebiyet veririz. Hazanla savrulmamayı ve hüzün vesilesi olmamayı ne kadar arzu ederdik. Heyhat ki heyhat. Sen mürde gönüllere hayat üflemek için gelmiştin ve bunu dayandığın o inayet kaynağıyla başardın da. Bak şimdi bir zamanlar İrem bağları gibi üfül üfül hayatın tüllendiği o yerlerde canlı cenazeler dolaşıyor. Bülbüllere inat saksağanlar ötüyor ve her taraf yarasaların şehrainleriyle inliyor. Halimize acı da gel ve dirilmeye talip olanları sensizlikle öldürme. Bir zamanlar adının şehbal açtığı pek çok yerde şimdilerde şeytanlar livadarlık oyunu oynuyor. Dünya bir yoklar ağında ruha manaya hasret gidiyor. Ruhlara bir kerecik olsun görünmem bütün şeytani oyunları bozacak ve asırlardan beri sesi soluğu kısılmışlara can gelecektir. Bugün yol diye patikalarda emekleyen bir sürü şaşkın, bir sürü de bütün yolsuz var. Her yanda nifak rüzgarları esiyor. Karkış sürekli amansızlık solukluyor. Faust'un çocukları eskisinden de toy. Mefisto ise profesyonellerden profesyonel, sürekli yeniliyor ve sürekli bedel ödüyoruz. Haraca kesilmiş gibi bir halimiz var. Kendimi bildim bileli bizler hep öksüzler gibi itilip kakılıyor. Hep haince düşüncelerin ağına takılıyoruz. Sen var iken biz nasıl yetim oluruz? Hüküm sende ise sahipsizlik de ne demek? Hayır, biz ne yetim ne de sahipsiziz. Biz sımsıcak yuvasından ayrılıp kendini sokağa atan sokak çocukları gibiyiz. Sana dönüp senin gül raihalarını duyacağımız ana kadar da galiba şurada burada tiner koklayıp kendimizi etmekten kurtulamayacağız. Her tarafta haramiler kol geziyor. Dört bir yanda hırsızların, uğursuzların hırıltıları duyuluyor. Çalan çalana her şeyi yağmaladılar. Yağmalananlar arasında kalbimiz de var. Şimdilerde aklı meadın kolu kanadı tamamen kırık. Vicdan hafakanlar içinde ve ruhumuzda hezeyanlar ağında. Ağzını aç, nefesinden taptaze bir koku gönder ve bizi kendimiz olmaya uyandır. Fanilik senin ruhunun tesir gücünü önleyemez. Kimse senin adını gönüllerden silemez. Sen ezelin bize paha biçilmez armağanı, ebedlerin de bağbanısın. Senin bir çift sözünle diken tabiatını değiştirip gül olur. Sen konuşuversen yalanın bütün harmanları kül olur. Bahtına düştük. Dostlarınla konuştuğun gibi uzaklığımıza bakmadan bizimle de konuş. Sen bir kere ağzını açıversen bütün söz cadılarının büyüsü bozulacak. Ve asırlardan beri dilsizliğe mahkum edilmişlerin layık olmasalar bile dillerinin bağı çözülecek. Ve namına ne hutbeler irade edilecektir. Senin nefesinle o nefeslere canlarımız kurban olsun. Şimdiye kadar nice ölü çağlar dirildi. Kaç kere İsrafil birkaç adım geriye çekilerek senin sur sesi veren soluklarını dinlemeye durdu. Kaç kez kupkuru çöller senin nefesinle cennet bahçelerine döndü. Bilmem ki son bir kere daha demeyi küstahlık sayar mısın? Bu bir küstahlık olsa da gönüllerimizdeki sensizliğin yanında çok önemsiz kalır. Biz kendi kendimize kalmış telkih bekleyen birer tohum. Sen bu ilkahı gerçekleştirecek bir rüzgar. Biz dirilme bekleyen cansız cesetler. Senin nefesin ise bizim için bir ab-ı hayattır. Esiver başımızın üstünde, bize diriliş yollarını göster. Boşalıver sağanak sağanak üzerimize ve bize yeni bir bahar muştusuyla gürle. Başlarımız ayağını basacağın noktada, gözlerimiz zuhurunu beklediğimiz matlağda sürpriz iltifatlar peşindeyiz. Bu dünya senin dünyan. Senin dünyanda başkalarının sözünün sazının ne önemi olur? Senin gölgen yeryüzüne düştüğü andan itibaren Süleyman Nebi'nin sadece adı kalmıştır. Sikke sende, mühür sende, karşı çerinin başında İskender olsa ne yazar? Senin Davudi sesin velvel olup dört bir yanda yankılandığı bir dünyada Davud'a ne ihtiyaç var? Söz sende ise başkalarının konuşması küstahlık sayılmaz mı? Devrilmiş bulunan bizleri senden başka ayağa kaldıramaz. İki büklüm olup kamburlaşmış insanlık ancak senin himmetinle belini doğrultabilecektir. Çok uzaktan gölgenin başımıza vurması bile ümitlerimize bir basubadel mevt nefhası oldu. Hakiki viladetin bütün şeytani mumları söndürecek ve karanlığa mahkum ruhları sönmeyen bir ışık kaynağına uyaracaktır. Allah cihanları aydınlatacak ziyayı sana bağlamıştır. Dünyaları aydınlatacak ışık kaynağının düğmesi senin elinin altındadır. Sen istersen Allah da diler. Sen söylersen hepimiz de dinlemeye dururuz. İste ki ilahi meşiyet konuşsun. Söyle ki kulaklar doğru bir söz duysun. Sen hak nezdinde de, halk nezdinde de bütün cihanlardan daha değerlisin. Biz hepimiz senin nazını çekmekteyiz. Sen ise bizim ab-ı hayatımızsın. Hazreti Mesih'in eli ölü cesetleri diriltiyordu. Sen nice 100.000 seneden beri ölü gönüllere ruh üfleyen İsrafil oldun. Şimdi gel ününü bütün dünyaya bir kere daha öyle duyur ki bütün nifak, şikak ve fitne ateşleri sönsün. Her taraf köyünün rengine bürünsün. Sözlerim benim perişaniyetimi aksettiriyor ama dileğim kamunun da dileği. Seni hep rahmeti rahman bildik. Kendimizi de o kapıda birer dilenci. Kerem kıl kesme sultanım Kerem'in binevalerden. Kerem kâne yakışır Kerem kesmemek gedalerden. Rabbena âtina min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşede. Vec'al lenâ min emrinâ ferecen ve mehrece. Ve salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin. Salaten tekûnü leke rıdâe ve li hakkihi edâe. Ve salli ve sellim eydan ala cemii ihvanihi minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Amin ya mu'in.